Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu helalleşme hikayesi üzerine konuştuk. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çektiği bir videoyla yeni bir helalleşme hamlesi başlatacağını söyledi. Bunun ardından da büyük bir tartışma koptu. Hem siyaset analizi yapanlar, hem bir yandan seçmenler, bir yandan sosyal medya coşkusu, ki ağır bir sosyal medya coşkusu, bunun üzerinde tartışmalar yaşadı. Ben de bu helalleşme hikayesinin hesaplaşmadan nasıl ayrıldığını anlatmaya çalıştım ilk yayında. O yayın şu anda Ünsal'ın.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz yayınları. Lütfen yayını paylaşın sosyal medyada. Şimdi yayın arasında çok fazla bu konuyla ilgili mail geldi. Mesajlar geldi. Genelde söylenen şeyler, helalleşme hikayesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni ya da şöyle diyelim CHP seçmeni olabileceği öngörülen insanlar arasında çok fazla kabul görmediği. Bunlardan benim için en öne çıkanı, o mail üzerinden gidelim isterseniz. Hande Hanım, Hande Keykubat çok da güzel anlatmış derdini uzun uzun ve diyor ki bir kere diyor Kemal Kılıçdaroğlu kendine ait olmayan bir dönemle ilgili helalleşme istemesi doğru değil. Ama CHP'nin dışlayıcı tavrından vazgeçmesi, yani bir partinin görüşü olarak sadece insanların işte dininin, dilinin, ırkının, cinsiyetinin sorgulanması Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekeli değildir. Bu biraz diyor popülizm ve sağ seçmenin oyunu almaya yönelik bir çaba olarak görünüyor bence. Bir de şu konuda itiraz var ki asıl zaten diğer mailler de orada yoğunlaşmış durumda. Ya bu helal kelimesi dini bir terim. Ve diyor toplum zaten yeterince her konuyu dinsel kavramlarla tartışmaya alıştırılmaya çalışılıyor. Bu son derece yanlış bir seçim. Bu bölümüne katılıyorum. Ama şunu unutmayın Hande Hanım. Ve Hande Hanım özelinde çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Hande Hanım özelinde diğer bu konuyla ilgili benzer mailleri, mesajları yollayanlar da. Kabul etsek de etmesek de bu ülkede konuşulan seçmen dili, seçmen jargonu isteseniz de istemeseniz de buraya kilitlenecek. Bunu olumlamak için söylemiyorum. Ama siyasetin bir temel gerçeği var. Yani siz, biz, ben bulunduğumuz yerden sokağa çıkıp seçmenle yüz yüze gelmediğimiz için bunu düşünmekte özgürüz. Ama emin olun bir gazeteci olarak ve yıllarca, hatta 10 yıllarca pek çok seçim çalışması izlemiş. Liderlerle işte köy kahvelerinden, ne bileyim, bir mezrada diz kırıp bir yer sofrasına oturmuş bir gazeteci olarak bunu söylüyorum. Bu dili kullanmazsanız seçmene ulaşamazsınız. Bu konuda itirazınız doğrudur. Ben de paylaşırım bunu. Ama şunu bilin Hande Hanım, bunun seçmen açısından geçerliliğine baktığınız zaman bu çok değişmeyecek. Yani bu değişmeyecek bir şey. Öbür bölümü bir partinin bu konudaki hesaplaşması, kendine ait olan olmayan dönemle ilgili olarak bugün Kübra Apar Habertürk'te bir yazı yazmış. Mesela o da diyor ki CHP'nin seçmeniyle, Kemalist seçmeniyle helalleşmesi nasıl olacak diyor. Mesela Kürtlerin de oyunu almak zorunda, sağ partilerin de oyunu almak zorunda. Tam da Hande Hanım'ın söylediği. Acaba onu becerebilecek mi Kemal Kılıçdaroğlu? Bizim için buradaki hikaye tam arkada şu ilk yayında anlattığım James Baldwin'in söylediği hikaye. Yani etraftaki kafesi yıkmak. O yüzden ben hep burada adına helalleşme deyin, geçmişe ilişkin değerlendirme deyin, barışma deyin. Kavramın ismi değiştirilebilir. Bu çok önemli değil. Ama ne söylersek söyleyelim, temel olan şu anlatılmalı insanlara. Ya bizim bugün içinde bulunduğumuz ekonomik ve siyasal koşulların tamamı değişmek zorunda. Tamamı değişmek zorunda. Bir kere bu ülkede özgürlük yok. Yani İlhan Şeşen'in anlattığı, Hülya Koçyiğit'in anlattığı özgürlük falan, bunların hepsi tıraş. Bunlar bireysel şeyler. Eğer öyle bakacak olursanız, mesela Mehmet Ocak'tan bugün bir yazı yazmış Karar Gazetesi'nde. O işte bu hikaye üzerinden helalleşmeden, hesaplaşmadan falan filan giderek diyor ki işte mutlaka ama mutlaka MHP ile AKP'nin ayrışmaması, birlikte 2023'te hesap vermesi lazım. Eyvallah da Mehmet Ocak'tan bunu söylerken kendisinin eski AKP milletvekili olduğu unutulsun istiyor mesela. Helalleşme, hesaplaşmadan bu noktada devreye girecek işte. Söyledim ya, bizim öncelikli hedefimiz üstümüzdeki koşulların değişmesi olmalı. Bu ülkede özgürlük yok. Hak arayışı makul karşılanmıyor. Bu ülkede emniyet güçleri denemesi bedavaya, denemesi bedava. Manyağın teki, altını birkaç kez çizerek söylüyorum. Mesela kadınların erkeklerle ya da kadınlarla bile dans etmesinin haram olduğunu anlatabiliyor. Ruh hastası bundan bahsedebiliyor. Bunun sokakta nasıl bir karşılık bulabileceğini biliyoruz. Ama onun dışında mesela iktidara yakın grupların, MHP'lilerin, ülkücülerin yaptığı gösterilere polisin hiçbir müdahalesi olmuyor. Hiçbir müdahalesi olmuyor. Başörtüyle ilgili bir eyleme hiçbir müdahalesi olmuyor. O zaman bizim değiştireceğimiz hikaye öncelikle hukuki çerçeve olmak zorunda. Onu demokratik standartlara çekmek zorundayız. Böyle bakacağımız zaman da helal de, haram da, hesap da hepsi bir kenara kayıyor zaten. Bizim yapmamız gereken o tepemizdeki kafesi yıkmak önce. Bunun yöntemi herkese mümkün olduğunca fazla ulaşabilmek, gidebilmek, dokunabilmek. Bakın ilk yayında söylediğim bir cümle var. Ne olur şunu pas geçmeyin. Bunu sıkıntısını yaşayan siyasileri takip etmiş bir gazeteci olarak söylüyorum. Genelde geçmişte sol, sosyal demokrat yani CHP ne kadar sol? Ben tartışırım yani CHP'nin sol parti olduğuna falan inanmıyorum ben. Ama sosyal demokrat çizgiden sola doğru en azından kafasını çevirmiş partilerin Anadolu'ya çıkışlarında çok ciddi sorun olurdu. Unutmayın bunu. Meral Akşener bir sağ siyasetçi olarak Muş'ta, Rize'de ciddi saldırılara uğradı. Kemal Bey aynı şekilde Ankara'da linç girişimine uğradı. Ama şimdi gelinen noktada insanların onlara ulaşma yöntemi dertlerini, ekonomik dertlerini ve sıkıntılarını dinleyen lider pozisyonunda. Bunun kaybedilmemesi gerekiyor. Ve bakarken de herkes kendi oturduğu koltuktan bakamaz buna. Çünkü böyle bakarsak bu iş değişmeyecek. Biz hep kendi yankı odalarımızın içinde birbirimizle konuşacağız. Yani Kübra Par oradan diyecek işte Kemalistlerle barıştın mı? Kim Kemalist? Burada defalarca konuştum işte. Yani CHP liderinin kendi dönüşümü kadar seçmenini evirmesi önemli diye 2 yıldır bas bas bağırıyoruz. Şu anda seçmen evrilmek zorunda. Bu kadar net. Bunun için de yapılacak şey Atatürkçü çizginin doğru belirlenmesi. 6 senedir burada konuşuyoruz işte ya. Yani nedir Atatürkçülük? Mesela 12 Eylül faşist junta kafasından bakacak olursanız Türkiye'nin her yerine heykel dikmek Atatürkçülük, doğru mu? Böyle yapmadı mı bu adamlar? Kavramın içini boşalttılar. Kavramın içini boşalttılar. Bizim burada anlamamız gereken CHP'nin 6 okundan biri, yani o işte Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları için yetiştirilen 6 oktan sonra partinin temel ilkesi haline gelmiş 6 oktan bir tanesini anlatırken mesela insanlara ekonomik açıdan ne önerdiğini söylemek lazım Atatürk'ün. Yani Atatürkçülük denilen şey sadece ben o tanıma çok katılmıyorum ama Kemalist, çünkü bu kavram o kadar yanlış kullanılıyor ki milli mücadele sırasında Fransızların, İngilizlerin tanımlamak için kullandığı terim bu. Kemalist terimi. Kemalist. Bugün üzerinden 100 yıl geçmişken bu kavramın hala kullanılabilirliği var mı sizce? Burada doğru tanım bu değil. Bunun üzerine, bunun yerine biz kavramın içini doldurmak zorundayız. Orada temel olarak belirlenen ölçüt ne olmalı? Mesela ekonomik bağımsızlık açısından ne yapılmalı? Bu anlatılmalı. Atatürkçülüğün ne olduğunu CHP kendi açısından doğru tanımlamak zorunda. Bugünün koşulları içinde bunu tekrar değerlendirip anlatmak zorunda. Eğer bunu yapamazsa, İşte hep burada anlattığım gibi. Ya ben öyle bir Atatürkçü değilim kardeşim. Onlar Atatürkçüyse ben değilim o zaman. Yani sürekli sıkıştığı anda Türkiye laiktir, laik kalacak diye bağırıp kıçını kurtaran insanlardan olamayız hiçbirimiz. Böyle bir şey yap. Ben bir Atatürkçü olarak bunu yapamam. Onlar Atatürkçüyse ben değilim. Vallahi billahi değilim bak. Böyle saçmalık olmaz. Burada çağa uyarlanabilecek modern bir düşünce tarzı olarak anlatabilmek lazım bunu. Çünkü bunun içinde yapılan yanlışlar yok mu? Atatürkçülük kavramının içine sokuşturularak yapılan yanlışlar. Hatalar yok mu? Hem de çok ağır, çok can yakıcı hatalar yok mu? Ya size soruyorum, varlık vergisini bugün hala savunabilecek bir insan evladı bulabilir misiniz? Ben size söyleyeyim, eğer biri bunu savunuyorsa gözünün içine baka baka sen bir faşistsin demeniz lazım. Bu savunulamayacaksa bugün bu kavramın içi doldurulmalı. Çünkü Türkiye'de hani hep konuşuyoruz ya, Türkiye'de en zoru, ama en zoru çok da inanarak, çok da yüz, yani gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Bugün Türkiye'de en zoru Atatürkçü olmak. Atatürk'ün kurduğu ülkede en zoru bir Atatürkçü olarak var olmak. Neden? Çünkü sağdan soldan acayip bir saldırı altında. Bugün kendini sol standartlarda tanımlayan insanların en rahat hakaret edebildikleri sistem Atatürk. En rahatı. Sağcılar, onlar kafalarına göre bambaşka bir dünyanın içinden bağırıyorlar mesela. Dinciler, din alıp satanlar, dindarlar demiyorum, dinciler. Sıkıştığı zaman nasıl bir kesim Türkiye'de hani hemen Türkiye laiktir, laik kalacak diye bağırıp yırtıyor. Öbür tarafta hemen dine sığınıyor, dini kavramlara sığınıyor. Sallıyor işte ya, çok açık bir şekilde sallıyor hem de. Yani diyor ki Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nden kepçelerle başbakanlık binasına kanal kazdılar diyor. Ya salla sallayabildiğin kadar kardeşim, salla sallayabildiğin kadar. Bizim bunun karşısında doğru standardı koymamız gerekiyor. Ya bu goygoyla olabilecek bir şey değil. Onun için işte helal kavramı, haram kavramı, bütün bunların üzerinde tartışmak bence de yanlış. Bence de yanlış. Neden dini terimlerle tartışıyoruz ki? Neden bu ülkede herkes dine inanmak zorunda? Yok böyle bir zorunluluk. Bu yayında söyledim ben ya. Türkiye'nin %99'u Müslümandır. Çok büyük bir yalan ve kanıksanmış bir yalan. Çünkü insanlar dine inanmak zorunda. Ya bizi bir arada tutan şeyin ne olduğuna önce karar vermemiz gerekiyor. Bu bir din birlikteliği ise o zaman anayasamız sakat. Çünkü anayasa demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlıyor. O zaman bizi bir arada tutan şey din değil ki. 1920'lerin kafasıyla anlatılabilecek şey. Şunu söyleyebilir miyiz mesela işte? Kederde ve tasada ve kıvançta bir olmak. Ya bizim öyle bir özelliğimiz kalmadı kardeşim. Kalmadı. Biz bir milli maçın ardından bile birlikte sevinemiyoruz bu ülkede. Sadece iş milliyetçilik boyutuyla karşılanabilecek bir şey değil ki. Öbür taraftan bakın. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu. Ya bizim Anadolu'da milli bağımsızlık mücadelemizin sonlandığı gün öyle bir grup var ki Türkiye'de hiç utanmasa şunu diyecek mesela. Ya Yunanistan'dan özür dileyelim biz. Ciddi söylüyorum, bu kafaya gelmiş insanlar var. Bunların içinde biz bir standart tutturacaksak bu zaten var Atatürkçülük kavramının içinde. Yurtta barış, dünyada barış denilen şey bu işte. 10 Kasım özel yayınında anlattım ya size. Türkiye'nin 1926'dan sonra, 25-26'dan sonra arada geçen 10 yıllık dönemi, hatta 15 yıllık dönemi büyük bir barışma dönemi. Hem de herkesle önce Yunanistan'dan başlayarak. Ama arada imzalanan anlaşmaların, yani Balkanlarla, Ruslarla imzalanan saldırmazlık paktları, aynı şekilde Orta Doğu'da imzalanan o barış anlaşmaları, barış sözleşmeleri, Montre Boğazlar Sözleşmesi. Ya bunların bir tane gerekçesi var kardeşim. Biz ekonomik kalkınmayı hedefliyorsak savaştan uzak duracağız. Çok zeki bir adamın, çok zeki ama çok basit bir çıkışı, çok basit bir teorisi bu. Bunların içinde yapılan yanlışları ayıklamak, onların içinde hepsiyle tek tek barışarak gidebilmek. Ya bunlar hata kardeşim, bu hata. Bakın bir daha söylüyorum, varlık vergisini savunabilecek bir insan evladıyla tartışabileceğiniz bir şey olmamalı. 2021 yılında faşizmi, düz faşist kafayı savunabilen bir insanla tartışabileceğiniz bir şey olmamalı. Biz hep beraber bir şey yapacaksak ancak işte o anlatılan helalleşme demeyin, barışma deyin. Ama Kemal Bey'i bakın olumlamak için söylemiyorum, bir daha söylüyorum. Ama seçmene geçecek terim budur. Budur. Yani hiçbir zaman hayatı boyunca bir kere seçim kampanyası izlememiş, İstanbul'da oturduğu yerden sallaya sallaya analiz kasan insanların anlayabileceği bir şey değil bu. Anadolu'da bir köy kahvesine girdiğiniz zaman sizin seçmene ulaşma yönteminiz sadece altınıza çekeceğiniz bir sandalye olduğu zaman anlıyorsunuz bunu işte. Çünkü bunun devamında mesela MHP niye Anadolu'ya gidemeyecekti? Ben iki hafta önce gönül rahatlığıyla söyledim. İşte bunu gerekçeyle biliyorum kardeşim. Anadolu'daki seçmene öyle ulaşamazsın çünkü öyle bir şey yok. Öyle bir derdin yok senin. Onun için burada Hande Hanım'ın söylediği çok doğru. Dini bir kavram olarak kullanılması yanlış. Ya bence de yanlış. Ama çıkışı yok o işin. Siz barışma deyin. Seçmenle barışma deyin. CHP'nin farklı gruplarla barışması deyin. Bütün bunların içinde senin nereye çekeceğin, nerede konumlanacağın, nerede konumlanır? Bakın mesela Oktay Bey yazmış. Varlık vergisi salt bir vergi değil. Aşkale sürgünleriyle birlikte alınmalı. Oktay Bey ayrı düşünülebilir mi bu? Yani nasıl böyle düşünebiliyorsunuz ki? Ben sadece varlık vergisi çıktı, vergi yanlıştı mı diyorum. Ardından yaşananları nasıl açıklayacaksınız? Mesela ancak oradan gidebilirsek biz İstanbul'da sermayenin, Anadolu sermayesinin başlangıçta nasıl oluştuğunu nasıl konuşacağız? Elbette beraber değerlendirilecek bir şey. Benim söylediğim ondan ayrı bir şey değil ki. Ama bütün bunları yaparken bugünün koşullarını tartışmak zorundayız. Hiçbirimizin evinden oturduğu, gördüğü gibi bir şey değil siyaset. İnsanlar çok rahat sallıyorlar Türkiye'de. Çok. Hayatı boyunca bir tane kampanya izlememiş, Anadolu'da bir köy kahvesine girip ya da bir lider miting yaparken herhangi bir kahvenin önüne, bir esnafın önüne bir kasayı çevirerek, arkasına oturarak onunla sohbet etmemiş insanların bu konuda değerlendirme yapması çok doğru değil bana kalırsa. Çünkü oturduğumuz yerden farklı görünebilir bu hikaye. Yalnız bu iş öyle yürümüyor. O yüzden bu çıkış olumlamak anlamında değil, bir kez daha söylüyorum ama Kemal Bey'in söylediği doğru. Bunun seçmene geçeceği kelime bu, helalleşme. Maalesef böyle, doğru değil. Ama bu ülke bununla birlikte de evrilecek. Evrilecek. Biz bundan sonrasında konuşurken böyle konuşmayacağız mesela. Böyle konuşmamayı öğreneceğiz. Bu da son derece önemli. Neden helalleşelim diyeceğiz ya? Bir dakika, herkes dindar olmak zorunda değil. Geçmişteki hatalara, karşılıklı hatalara ya da işte yapılanlara, edilenlere neyse. Bunlara ilişkin nasıl bir hata yapıldığı konuşulsun. Bunun isminin helalleşme konulması gerekmiyor. Ama şu an için böyle bir şey mümkün değil. Umarım anlatabilmişimdir derdimi. Mesela bunun içinde bütün bu okumayı yaparken Selahattin Demirtaş'ın son olarak yazdığı yazıyı da bunun içine eklemlendirin lütfen. Ne diyor orada Selahattin Demirtaş? Mesela diyor ki HDP yerel seçimlerde davrandığı gibi davranacak ve bu bir parti kararı olmayacak, seçmen kararı olacak. Bakın 3 yıldır burada şunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Şu anda genel merkezlerin, hangi parti olursa olsun, genel merkezlerin seçmenine ulaşması gerekiyor. Seçmenin genel merkeze değil. Çünkü insanların yaşadığı yokluk, açlık, kötülük, ekonomik anlamda yoksulluk, büyük yoksulluk genel merkezlerin sorunu olmaktan çıktı. Bireysel sorun bu. Ve o toplumsal sorun haline de dönüştüğü için seçmen farkı yok. Yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenle o markette yalan söyleyen herifi geçin mesela. Karısına zulmeden, nadade yürü falan diyeni geçin onu. Herkes aynı sıkıntıyı yaşıyor. O yüzden ortak bir dil tutturmak önemli. Burada seçmen zaten bir birliktelik sağlayacak. Seçmene doğru dille gitmek gerekiyor. Ve doğru dil evinde oturan insanın anladığı dil değil. Anadolu'da büyük oy kitlesi halindeki insanlara doğru dille gidebilmek, bunu yapabilmek. O açıdan da mesela bir kez daha ilk yayında söylediğimi tekrarlamak isterim. Sosyal medya gazına lütfen gelmeyin. Lütfen sosyal medya gazına gelmeyin. Bakmayın siz orada anlatılan şeylere. Ne hesaplaş, ne helalleşmesi olan biz hesaplaşacağız. Zaten söylendi bu. Daha ötesi yok ki kardeşim. Bakın çok büyük bir risk alarak, kendisini en ağır eleştiren insan olarak söylüyorum bunu. Çok büyük bir risk alarak Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp dedi ki bak bu parayı ödemeyeceğiz kardeşim. Bil bunu. Yaz kafanın bir yerine. Oradan arazi alacak arkadaşlar. Ödenmeyecek bu para. Bilin bunu. Türkiye'de misyonu bulunan yabancı ülkeler. Bilin bunu. Şirketleriniz eğer ülkenizin büyük firmaları girecekse şimdiden konuşalım. Biz ödemeyeceğiz bu parayı. Bu çok büyük bir risk. Çok büyük bir risk. Ama şunu unutmayın ki bu riskin alınmasıyla birlikte aynı zamanda Türkiye'de bir umut doğdu. Çünkü insanlar ceplerinden çalınanın nasıl çarçur edildiğini görüyor. Ya biz Ankaralılar 750 milyon dolarımızın nereye gittiğini Ankara'da eski İstanbul yoluna dönerken önünden geçen herkes görüyor. 750 milyon dolarımız gömüldü bizim ya. Her biri 35 milyon liraya mal olduğu söylenen 5 tane dandik kapısı var Ankara'nın. Bununla hesaplaşılmayacak mı? Bu hesaplaşma zaten kardeşim. O duruyor orada. O duruyor. Geçmişe yönelik. O oldu, bu oldu. Bunlar sorun değil ki. Hukuk çerçevesinde bunun hesabı sorulur zaten. Helalleşme bölümü bu değil. Helalleşme bölümü ortaklıklar içinde, bundan sonra kurulabilecek ortaklıklar içinde biz nasıl James Baldwin'in söylediği tepemizdeki kafesi yıkacağız, bundan bahsedeceğiz. Bu herkesin her şeyini kabullenmek falan değil ki. Söylüyorum işte Mehmet Ocak'tan yazı yazıyor. Diyor ki mutlaka diyor AKP ve MHP ayrılmamalı, 2023'te beraber hesap vermeli. Milletvekiliydin sen o partinin. Verecek misin hesabını sen de? Çıkıp diyecek misin? Evet kardeşim ben büyük hata yaptım ya. Diyebilecek misin bunu? Yoksa bu iş sadece Mustafa Yeneroğlu'nun üstünde mi kalacak? Adama çıkıp açık yüreklilikle söylüyor kardeşim. Ben de bunun müsebbibiyim diyor. Siz bir tane daha söyleyen gördünüz mü? Helalleşme, hesaplaşma ayrımı orada girecek devreye işte. Ama bunun için sizden bir kez daha rica ediyorum. Lütfen sosyal medya gazına gelmeyin. Oturduğu yerden analiz kasan insanlara bakmayın. Hayatı boyunca bir tane seçim kampanyasını Anadolu'da bir köy kahvesinde konuşarak izlememiş bir insana güvenmeyin bu konuda. Yazdığı yazılara falan bakmayın. Onlar tırışka. Hepsi. Çok tatlı hanımefendiler var mesela. Analiz kasıyorlar oturdukları yerden. Ama onlar seçim gezilerine gittikleri zaman sadece seçim otobüsünün içinde ağırlanıyorlar. O kadar rahat değil o işte. Seçmene ulaşacak bir dil gerekiyor. O dilde ortaklaşmamız gerekiyor. O dilin içinde hesap da var, helalleşme de var. Kabul edin ya da etmeyin. Ama seçmene ulaşmanın yöntemi bu. Hande Hanım çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Son derece böyle seviyeli bir toparlama şansı verdiğiniz için. Sağ olun, var olun. Umarım anlaşılmıştır. Zaten bunun üzerine daha konuşacağız. Çünkü bu konu daha çok su kaldıracak bir pilav. Emin olun. Çok konuşulacak da. Ya bunun örneğini yaşadık kardeşim biz 2015'te 7 Haziran seçimlerinden sonra. 1 Kasım'a giden süreçte helalleşme, hesaplaşma bölümünü yaşadık. Üstelik o zaman öpüşelim, barışalım diyenler bugünün mağrurlarıydı, mağdurları değil. Unutmayın bunu. İnsanlar zaten oylarıyla gösterecek. Ama burada ortak dili bulacağız. Ve bizim oluşturacağımız ortak dil mutlaka asıl olanı, yani hukuku geri getirmek olmalı. Ondan sonrasında bizim içimizdeki kavga devam edecek. Hiç kimse şöyle bir şey düşünmesin. Türkiye bir sabah uyanacak, herkes birbirine sarılıp öpüyor ve herkes masallardaki kadar mutlu. Ya böyle bir demokrasi yok kardeşim. Demokrasi bu değil zaten. Asıl olan bu kafaya gelebilmek. Buna razı olduğunu söyleyebilmek. Bunun için de işte yani gerçek Atatürkçülük kavramını CHP kendi kafasında anlatmak zorunda. Ve bence Kemal Kılıçdaroğlu doğrusunu yapıyor. Aralarda hata yapmıyor. Yapılıyor zaten. Ama bunların hepsini burada konuşuyoruz. Bu arada Atatürkçülük demişken sosyal medyada da paylaştım. Hakkını yemeyeyim diye bir de burada gösteriyorum. Hani burada biliyorsunuz kitap reklam falan yapılmıyor. Ben bir kitabı beğendiysem anlatıyorum. Beğenmediysem de anlatıyorum. Çok dandik olmuş, aşırı çakma olmuş diye. Ama 10 Kasım yayınında çok güzel dönüş aldım ondan. İnsanlar çok beğenmişler. Ya bana da yayında çok yardımı oldu gerçekten. Atlas Tarihi'nin 10 Kasım özel sayısını hakikaten hepinize tavsiye ederim. Neden tavsiye ediyorum biliyor musunuz? Çünkü goy goy yapmadan da Atatürk anmak mümkün. Yani Atatürk'ün ne yaptığını o yayından sonra çok güzel mailler, çok güzel mesajlar aldım ben. İnsanlar da tam bunu söylüyordu. Evet işte. Evet kardeşim, ya neden Atatürk'ün gerçek büyüklüğünü tartışmıyoruz da sürekli bir efsane gibi anlatıyoruz? Hani böyle gökyüzünden geldi, indi, aydınlattı, gitti falan. Ya öyle biri değil. Bir insan. Hatalarıyla da bir insan. Teşkilatçılığıyla da bir insan. Cuma günü anlattığım gibi bence Çanakkale Atatürk dediğin. Ama bütün bunları anlatabilmenin yolu goy goy yapmamak. Çok güzel yapmış Atlas Tarihi. Vallahi çok uzun süredir rastlamamıştım böyle bir şeye. Çok doğru, çok mantıklı yerlerinden tutarak, çok akılcı röportajlar koyarak. İlber Ortaylı'nın, bakın bunu da açık yüreklilikle söyleyeyim, benim en anlaşılır bulduğum röportajı var içinde. Ben anlamıyorum genelde onun anlattıklarını. Çünkü kafası çok dağınık. Çok fazla şey, bilgi oradan onu çekiyor, buradan bunu anlatıyor. Burada çok anlaşılır bir röportajı var. Derginin genel yayın yönetmeni Cem Fakir'in yaptığı röportaj. Çok anlaşılır bir röportaj. Anlatıyor orada Atatürk neden çağın daha ötesinde bir kafaya sahip? Nasıl kurmuş o teoriyi? Bence CHP'lilerin de okuması lazım. Vallahi yani çok goy goya gelmeden, çok doldurmadan 12 Eylül faşistleri yaptı onu. Her yere heykellerini dikerek toplumu Atatürkçü yapabileceklerini zannettiler. Buna gerek yok. Anlatmak gerekiyor, anlatmak, konuşmak gerekiyor. Ama doğru yerden, şişirmeden ne olduğunu anlatmak gerekiyor. Hani size söyledim ya, yani Trablus cephesinden haber yollayıp bu komutanı Falkenstein'de değiştirin diyen insanın aynı zamanda yerine beni getirin önermesini de çıkarttığını anlamak gerekiyor. Neden onun öyle olduğunu anlamak gerekiyor. Ta 1909'da katıldığı İttihatçı toplantısında bir dakika, bir insan ya asker olacak ya siyasetçi kardeşim, ayrımı koyun diyebilecek gencecik 27 yaşında bir subay olduğunu anlamak gerekiyor. Sonra aynı şeyi Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapıp neden bir kanun maddesi haline getirdiğini anlamak gerekiyor. İşte o zaman insanları anlatabilirsiniz. Beğenir beğenmez, hiç kimsenin böyle bir zorunluluğu yok. Ama doğru anlatmak zorundayız. Tıpkı doğru dil oluşturmak zorunda olduğumuz gibi. Çok uzun zaman harcadık. 25 dakikası yayının bununla geçti. Ama bence iyi oldu. Çünkü gazetelerin içinde tel maşa işler var sürekli olarak. Bugün Barış Pehlivan'ın yazdığı çok önemli bir yazı var. Bence keşke yazılmasaydı. Hakikaten çok yürekten, içten gelerek söylüyorum. Başak Demirtaş'la ilgili verilen geçen haftaki 2 yıl 6 aylık, 2,5 yıllık hapis cezasına konu olan o raporun ne olduğunu yazmış. Ya keşke yazmasaydı. Hasta hakkı denen bir şey var kardeşim. Ama bu ülkede derdini anlatabilmek için kanıt göstermek zorundasın. Enine çizgili amcalara cep telefonu göstermek zorundasın. Ekonominin E'sinden anlamayan bir sürü cahile, benim alanım ekonomi demek zorundasın. Maalesef böyle. Maalesef bu ülkede hala seçmenin büyük bir çoğunluğu sobanın sıcak bir şey olduğunu sarılmadan anlamıyor kardeşim. Barış Pehlivan mecburen yazmış onu. O rapor niye alındı? Bahsedilen hani sahte denilen rapor niye alındı? Onun dışında hani gazetelerde ne var? Vallahi bence dişe dokunur çok da bir şey yok. Başlayalım hızlıca görelim. Yani zamanı kaybettik diye düşünmeyin. Bence bunun konuşulması çok daha önemliydi. Çünkü biz bu dönemin içinde çok konuşacağız bunu ya. Çok göreceğiz. Bazıları rahatsız olacak. Sosyal medya coşkusu çok olacak. Kerameti kendinden menkul tipler sosyal medyadan bağırmaya başlayacak. Göreceğiz bunları. Onun için daha bu hamur, bu pilav çok su kaldırır daha. Gider. Gazete Pencere'nin bu sabahki manşeti erken seçim havasını dağıttı. Erdoğan'ın köprü hesabı. Emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge hükümetin gündemine hızlı biçimde girdi ve seçim tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Hükümete yakın kanallarda özellikle EYT ile ilgili farklı formüller çalışılırken Çalışma Bakanlığı bu konuda bir çalışma olmadığını duyurdu. Çalışma Bakanlığı çalışması yok dedi. Dünyanın en saçma şeyi ama doğru. Çünkü Çalışma Bakanı önce dedik çalışıyoruz. Fuat Oktay dedi ki Cumhurbaşkanı yardımcısı yok çalışmıyoruz. Çalışmıyorlar. Çalışma Bakanlığı dedi ki evet çalışmıyoruz. Türkiye'de demokrasi böyle gidiyor. Yani sorsanız bir çalışma bakanımız var bizim. Şahane. Şahane bir çalışma bakanımız var. 10 numara. Ne işe yarar? Vallahi hiç fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Yani bir şey yap diyorlar herhalde yapıyor. Plan bütçeye git anlat diyorlar. Anlatıyor. Ne anlatırsa. 3600 ek gösterge tartışmalarını da Erdoğan noktaladı. 2023 yılına randevu verdi. Haberin kalanını okumaya gerek var mı? Niye 2023'e randevu veriyor? Seçim. Ver yetkiyi gör etkiyi diyecek. Gördük onu biz. Gördük. Verdik yetkiyi gördük etkiyi. O konuda sıkıntı yok. Rahat olalım. 2,5 kat arttı o günden bugüne dolar. Yetkinin verilip etkinin görülmeye başlandığı günden itibaren. Bakın Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün maliyetini 2 milyar 400 milyon euro olarak açıkladı. Köprüden günlük araç geçiş garantisi 45 bin. Anlaşma her araç için 15 dolar artı KDV. Cumhurbaşkanı aynı konuşmasında özel şirketin köprüyü 12 yıl işleteceğini duyurdu. Bu hesaba göre bunu hesaplamak çok kolay kardeşim. Bak bakkal hesabı 4 işlem bilen herkes bunu yapabilir. Sözleşmesi bittiğinde şirket KDV'si hariç şekilde 3 milyar euro tahsilat yapacak. Soruyorum ben şimdi size. Bizim cebimizden para çıkmadı mı? Öyle anlatıyor ya. Cebimizden 5 kuruş çıkmadı. Onlar yaptı. Kalan bize kalacak. Kalmıyor işte. 3 milyar euro. Sözleşme sonu. Sebep? Nasıl oluyor kardeşim? Köprünün maliyeti 2 milyar 400 milyar milyon euro. Cepten çıkacak para 3 milyar euro. Nasıl oluyor bu? Ekonomi böyle bir şey değil kardeşim işte. Bak 4 işlemle yapabiliyorsun bunu. Bunun için çok büyük ekonomist olmaya falan gerek yok. MHP iktidara mesafe mi koydu? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından yardımcısı Mevlüt Karakaya'da muhalefet mesajı verdi. Hükümet ortağı değil, ittifak ortağıyız dedi. Altını bir daha çiziyorum. Nerede dedi? İzmir'de. Aynı sözü Kırşehir'de bekliyorum. Yozgat'ta, Çorum'da, Çankırı'da. Lütfen bekliyorum oralarda. Erzurum'da, Erzincan'da bekliyorum mesela. Gümüşhane'de bu sözün söylenmesi gerektiğine inanıyorum. Lütfen yapalım. Rize'de mesela söyleyin bunu. Biz de görelim. Arkadaşlarıma talimat verdim git. Nerede arkadaşlar? Duyan var mı? Mesela talimatın verildiği günden itibaren Çankırı'da pazardan bir tane MHP milletvekilinin haberini gören var mı? Evet. Bir tane ya bak. Bir tane. İlaç için. Tek. İkinci istemiyorum. Bir tane. MHP milletvekili. Atıyorum MHP. Vallahi tanımıyorum. MHP'nin Çankırı milletvekili bilmem kim çıktı pazarda vatandaşla bir araya geldi. Bir tane haber bekliyorum. Bu yayını izleyen ülkücüler size soruyorum. Hani ben tanımıyorum. Siz tanıyor olabilirsiniz. Lütfen paylaşın. Deyin ki evet ya Çankırı'dan, Çorum'dan, Yozgat'tan geldi bu haberler. Kırşehir'den. Lütfen gösterin. Ben de bileyim. Cehaletimi mazur görün. Tamamen benden kaynaklanıyor. Ben görmedim. O cümlenin üzerinden 10 gün geçti. Bir tane haber görmedim. Niye? Niye? Düzeltmiş Barış Terkoğlu diye. Ben dedim pehlivan mı dedim. Karıştırıyorum ya kusura bakmayın benden kaynaklanan bir hata. Yok ortada daha böyle bir şey. Hala bekliyoruz. Mevlüt Karakaya İzmir'den konuşuyor. İzmir'de kolay seçmene bunu anlatmak. İzmir'de kolay. Ama işin geldiği zaman aşağılarken ne diyordum? Kıyı kentlerinden oyalıyor muhalefet. Muhalefet olduğunuzu kıyı kentlerinde mi hatırlıyorsunuz siz? Anlatsanıza ya, Kırşehir'den, Yozgat'tan da biz muhalefetiz sesi duyalım. Hadi. Başak'ın ailesine taziye. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında katledilen Başak Cengiz'in Ankara Yeni Mahalle ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu Cengiz ailesine olaydan duyduğu üzüntüyü aktardı ve başsağlığı dileği iletti. Daha sonra evin önündeki taziye çadırına inen Kılıçdaroğlu Başak Cengiz için dua etti. 28 yaşında bir kadın ya. Gencecik bir kadın gitti. Niye? Güvenliğimiz yok bizim kardeşim. Yok. Yok. Daha ötesi yok bunun. Bir gazeteci İstanbul'da kendi yaşadığını anlatıyor. Videoyla gösteriyor bak. Bir taksi şoförü. Sadece almak istemediği için cep telefonunu çıkartıyor. Diyor ki buna da söyle kardeşim almak istemiyor. Şikayet edecek çünkü. Senin ananın avradını diye herif iniyor aşağı. Ben soruyorum şimdi size. Can güvenliği var mı Türkiye'de insanların? Mesela Sedat Peker de bu soruya cevap vermek isteyebilir. Çünkü geçmişte hani bir takım kanlarla duş alacağını söylemişti. Sonra o politikayı beraber belirledik dedi. Başkasına adres gösterdi falan. Bizim tepemizdeki kafesi kırmamız gerekiyor. Baldwin doğru söylüyor. Ötekiyle mücadeleyi ya da ötekiyle barışmayı becerebilmek için önce hep beraber özgür olmamız gerekiyor. Hukuk. Önce hukuk. Onun için burada 6 yıldır bağırıyoruz. Hepsi ekonomi, sağlık. Bakın dün 21.624 yeni vaka var. Yeni Covid vakası var. Ve ölen insanların sayısı 189 bir gün içinde. Ama bizim bundan da öncelikli sorunumuz adalet. Niye biliyor musunuz? Biz ilk senenin rakamlarını öğrenemedik. Yalan söylendi bize. Ve kabul edildi sonra. Ha yalan söyledik. Ne olacak dedi. Hala bilmiyoruz. Adalet. Bizim temel sorunumuz adalet. Önce onu çözeceğiz. Devam edelim. Nerede kaldık? Demek Barış Pehlivan dedim ha. Doğrudur vallahi yani benim tamamen ben karıştırmışım. Cumhuriyet'in manşeti bu aile dışında ihale alan yok. Bak şimdi habere bak. Yasakları kardeş oyunuyla delen MHP'li üyeye para akmış. MHP muhalefet. İzmir'de muhalefet. Bakalım. MHP yönetimindeki Adana Feke Belediyesi akaryakıtı 2014'ten bu yana ihale alamayacak kişiler arasında olmasına karşın MHP'li meclis üyesi Ahmet Akpınar'ın şirketinden alıyor. Ahmet Akpınar'ın şirketinde 4 yıldır meclis üyesi olan bu Ahmet Akpınar 2019'da sözleşme feshedilince kardeşini devreye soktu. Belediyenin son iki ihalesini yöneticiliğini Akpınar'ın kardeşinin yaptığı şirket tek katılımcı olarak aldı. 2014 yılından beri belediyenin tek akaryakıt tedarikçisi olan Akpınar ailesinin 10 ihaleden elde ettiği toplam gelir yaklaşık dikkat 5,5 milyon liraya ulaştı. 5,5 trilyon. Şimdi gidip söyleyelim hani Adana'da. Vallahi bak Adana'da gitsin mesela Mevlüt Karakaya toplantı yapsın orada desin ki bir dakika biz yani hükümet ortağı değiliz. Biz ittifak ortağıyız. Yanlışa yanlış deriz. Hangi yanlışa yanlış dediklerini de anlatsınlar bir zahmet. Nedir mesela yanlış olan? Mesela doların 10 lira olması yanlış mı? Bence konuşun bunu. Ama gübreye 1'e 6 zamla çalışmak zorunda kalan Niğde'deki patates üreticisine söyleyeyim bunu gözünün içine bakarak bir kahvede. Bir kahvede deyin ki evet ya biz 10 lira olması şey olmadı yani. Evet yani. Allah aşkına bir söyleyin İzmir'de değil. Ekonominin kitabını yazdık. Kim? Bilmiyorum yazmışlar. Ben de kapıda gördüm. Ekonominin kitabı diye yazıyor. Kapıya bırakmışlar. Açtım içini boş. Tamamen tırık. Erdoğan yandaş sendika memur senin programında eriyen Türk lirasını, işsizliği, yoksulluğu unuttu. Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan ekonominin kitabını yazdık. Sabit ücretle çalışanları enflasyona ezdirmedik dedi. Vallahi dedi. Dedi. Bilmiyorum işte yani. Memur sen. Bak memur senin yöneticileri bu dönemin sonunda onlar da bunun bedelini ödeyecekler. Ödeyecek kardeşim. İçeride çalışanını nasıl yalnız bıraktığını, sendikalısını nasıl yalnız bıraktığını ödeyecek. Ya bu kaçın burada helalleşme yok. Bu değil. Herkes anlatacak derdini. Ya şuna bakar mısınız ya? Ya Adana'da tek bir kişi Ondan alınıyor. İhaleye girmesi yasaklanıyor. Adam diyor ki sorun değil kardeşim üzerinden yaparız. 5,5 trilyonluk. Sadece akaryakıt ondan alınıyor Feke Belediyesi'nde. Sebep? Sebep? Yok mu yani Adana Feke'de başka benzin alınabilecek yer mi yok? Mazot alınabilecek yere kıtlığına kram mı girdi? Rahmetli babaannem öyle derdi. Kıtlığına kram mı girdi? Yok. İşte bunlar mesela, bu helalleşilecek bir şey değil. Rahat olun bu konuda. Bu ihalelerin tamamı soruşturmaya tabi. Çok rahat olun. Sabah çalışanı enflasyona ezdirmeyiz dedi. Ben de bir gülme. Yani böyle sonradan da utandım güldüğüm için. Dedim çalışan enflasyona ezilmediyse bu adamlar kim, sokaktaki insanlar? Niye bağırıyor bu insanlar? Neden mesela çalışan, sabit ücretle çalışan enflasyona ezdirilmediyse, neden kamuda çalışan 8 bin doktor görevlerinden istifa etti? Neden ya? Deli mi bunlar? Hayatımı bundan sonrasında kendime zaman ayırmak istiyorum. Vallahi makrome yapacağım. Böyle mi dedi bu doktorlar? Salla sallayabildiğin kadar. Nerede? Bak önemli olan bu. Memur senin toplantısında. Gençlerle bir araya geliyorsun. Hadi o gençlerin arasına al mesela bir tane Boğaziçi'li öğrenci koysak ya. Bak serbest seçilsin. Varım ben, fitim. Serbest seçilsin. Boğaziçi'nden bir tane öğrenci koysun. Ve o elini kaldırıp desin ki Sayın Erdoğan, ben size bir soru sormak istiyorum. Ya benim öğretim üyelerim, benim okulumun öğretim üyeleri neden aylardır atanmış bir rektöre karşı bahçede beklemek zorunda? Neden mesela benim okulumun öğretmenleri, hocaları sokakta yürürken dillendirdikleri bir bildiri yüzünden itiliyor, kakılıyor? Anlatsanıza bunu. Seçilmiş kitlelere yankı yapılıyor şu anda sadece. Ve işin asıl komik tarafı ne biliyor musunuz? Bunu verebilecek haber bülteni kalmadı. Yani A Haber'in haber bültenini kim izliyor? Vallahi bilmiyorum ki. Vardır demek ki, o kadar çaresizse insan. Olabilir. Ya bugün pazartesi, bugünün sanatçı saçmalamasında kimse yok mu? Aa, bulamadılar demek ki. Bulamadılar. Geçen hafta İlhan Şeşen'le başlamıştık. Bu hafta bulamadılar demek. Bir söyleyeceğim. Hülya Hanım'ı arayın. Hülya Koçiğit. Hazırdır o. Vardır onun da bir şeyler. Sözcü. Sıkıntı var. Ekonomideki acı tabloyu artık AKP'liler de dillendiriyor. AKP'li vekil Eşref Fakı Baba vatandaşın halini anlattı. Sağda sıkıntı var, bu işin şakası yok. Hükümetimizin ekonomiyi mutlaka düze çıkarması lazım. Eşref Fakı Baba kim? Bakın bunu unutmayın kardeşim. Bunlar önemli göstergeler. Türkiye'de tarihi önemli değil, tarihi silin. Birkaç sene önce deyin. Aklınızda öyle kalmasın. Bir grup belediye başkanı, bir tanesi de buradaydı, nasıl hüngür şakır ağlaya ağlaya gitti. Ağlaya ağlaya kapının önüne koydular boş damacana gibi. Ama aynı dönem içinde mesela belediye başkanlığından gelip sadece AKP ile mücadele sırasında iş inada bindiği zaman bak ceketi koyarım buraya yine seçilirim dediğinde, kendisine bir takım böyle üst perdeden laflar söylendiğinde ceketini gerçekten koyarak seçilen bir adam Eşref Fakı Baba. Sonra uzlaşıldı, denildi ki tamam ya biz bu kavga devam etmesin. Niye? Yeniliyoruz çünkü. En açık söyleyişi bu. Biz seni milletvekili yapalım. Yaptılar. Şimdi aynı Eşref Fakı Baba diyor ki burada müthiş bir işsizlik var. Burası neresi? Şanlıurfa. Su, elektrik parasını ödeyemeyen insanlar var. Bunları çözmeliyiz. Her şey güllük gülistanlık değil. He, ben de onu diyorum. Ama partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu'yla görüşmesinde diyor ki dört dörtlük her şey. Bir arada kendi aranızda mı konuşsanız acaba? Yani parti bir istişare toplantısı mı yapsa? Bilemedim ki ya. Hani siz bulursunuz bir çözüm. Büyük partisiniz çünkü. Arınç da rahatsız. Deva Partisi Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ziyaretine gelen AKP'li Bülent Arınç'la görüşmesini anlattı. Yeneroğlu somut yorumda bulunmadı. Ülkenin gidişatının endişe verici olduğu noktasında benimle aynı düşündüğü kanaatini edindim dedi. Ziyaret başlı başına haber zaten. Hiç kanaate manaate gerek yok. Bülent Bey bu işleri çok iyi bilir. Çok iyi bilir. Hangi ziyaret nerede ses getirir, ne zaman yapılırsa işe yarar. Çok iyi bilir. Çok. Bu başlı başına zaten haber. Hiçbir şey anlatmaya gerek yok bununla ilgili. Biz hükümetin ortağı değiliz. Vallahi ben de değilim. Yemin ediyorum. Şerefsizim değilim vallahi. Yemin ediyorum yani. Ben ortağı değilim. Ama Mevlüt Karakaya MHP Genel Başkan Yardımcısı da ödüyor. Biz hükümetin ortağı değiliz. Nasıl ya? Partinizin genel başkanı bizim 2023 adayımız Sayın Erdoğan'dır dedi. Nasıl bir ortak olmama hali budur, haldir bu? Mevim vardır herhalde bir manası. Yani. Arada çok fazla şey gelmiş, mesaj gelmiş. Ya gerek yok kardeşim, vallahi gerek yok ya. Sosyal medyadan cevap verdiğiniz Çapsız'la ilgili konuşmayacak mısınız? Eline de çok, yüzüne de çok onunla. Boşver. Onu destekleyen, kendini liberal diyen liboşlar düşünsün. Onun arkasından giden, adam zanneden liboşlar düşünsün. Bir saf Atatürk düşmanını, sırf Atatürk düşmanlığında birleştiği için destekleyen tipler düşünsün. Haddini aldı. Türkçesi bol gelir ona. Hakikaten çok bol gelir. Başka biri çıkmış mesela, diyor ki ben sarayı biliyorum diyor. Sarayda diyor aç uyuyan insanlar var. Ay canım canım ya. Saray diyor çok lüks diyorlar diyor. Ya diyor ne alakası var? Ben diyor biliyorum sabahı aç eden insanlar var orada diyor. Ne diyorsun ya? Yani üfür üfür salla. İp varsa ipe diz. Ama yani ipte de çok durmaz, onu baştan söyleyeyim de. Uçar. Sözcü böyle. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bu sabahki manşeti rant akımı. Enerji ihalelerinden de yandaşlar çıktı. Yoksulluk katlanırken son 10 yılda devletin kasasından 10 elektrik şirketine 14 milyar liradan fazla para ödendi. Bunun 5.2 milyar lirası beşli çeteye gitti. İlk yayında söyledim mi? İsmail Arı'nın haberi bu. Bugün çok kullanılacak bu haber. Akşam ana haber bültenlerinde de, hani anlatabilenlerde en azından göreceksiniz bu haberi. İsmail Arı'nın haberidir. Çok çalacaklar haberi. Deniyor ki ihalelerde, kamuda enerji ihalelerinde AKP ile büyüyen firmalar var. Kimler onlar mesela? Kamudan en fazla enerji ihalesi alan şirketlerin başında Dicle Elektrik geliyor diyor haberde. Şirket son 8 yılda 2 milyar 806 milyonluk ihale kaptı. 2018'de yaşamını yitiren şirketin kurucularından Tivnikli'nin, Tivnikli mi? Dur bir dakika ya. Tivnikli, Tivnikli. Tikveşli? Yok o yoğurt. Tivnik. Ha yetenekli Bay Tivnikli. Ha hatırladım. Ha. Erdoğan'la yakın ilişkileri olduğu biliniyordu. Tivnikli'nin adı 17-25 Aralık operasyonlarında da geçiyordu. İkinci sırada ise AKP döneminde büyüyen Aydem Elektrik var. Bu şirket 2 milyar 403 milyon lira değerinde tam 585 ihale aldı. Üçüncü sırada bil bakalım. CK. Calvin Klein. Lan ne alakası var enerji ihalesiyle? Cengiz Colin. Ha CK deyince ben de hani şey de benziyor. Küçük C büyük K. Değilse demek evet. Boğaziçi Elektrik bulunuyor. Cengiz ile Colin'in ortaklığı. Son 8 yılda kamudan 2 milyar 295 milyon 311 bin lira değerinde ihale almış. Nasıl? Çok güzel değil mi ya? Bak mesela bu helalleşme değil. Burada helalleşme yok. Bakmayın siz sosyal medya goy goyuna. Öyle bir şey yok. Bunlar hesaplaşma bölümü. Ya bunların hepsinin dosyası var kardeşim. Enerji Bakanlığı bürokratlarının imzası var altında. Bak bunun için söylüyorum 2 yıldır burada bas bas bağırarak. 2 aydır Kemal Bey de bağırıyor. 2 yıl oldu kardeşim bak. Hepiniz burada yanımda durmak zorundasınız. Çünkü duydunuz bu yayında. Enerji Bakanlığı bürokratları imzanız var altında. Onlar silinmeyecek. Silinmeyecek kardeşim. Bu ülkede iktidar değişecek. Demokrasi böyle bir şey. İktidarlar gelir, partiler gelir gider. Yenileri kurulur. Tarihini tamamlar biter. Çok örneği var bunun. Ama asıl olan demokrasidir. Çok partili siyasal yaşamdır. Onlar devam edecek, gidecek. Enerji Bakanlığı bürokratının imzası kalacak altta. Kusura bakmayın. Yani bir yerde memur Teoman duracak. Bir yerde o gencecik kaymakam duracak. Bir yerde sen duracaksın güzel kardeşim. Adın boru gibi yazacak orada. Boru gibi. Bakalım ondan sonra göreceğiz. Sosyal medya coşkusu işine yarıyor mu, yaramıyor mu? Rant akımı böyle. Devam edelim. 50+1 pişmanlığı arttı. Her şey aleyhlerinde Sercan Meriç'in değerlendirmesi. Bir siyaset bilimciyle görüşmüşler. Onlar da söylüyor. Burada da söyledik kardeşim. Ya şunu düşünebiliyor musunuz siz? Bakın bizim siyasal tarihimiz şöyle bir leke taşıyor artık. Sadece Burhan Kuzu'nun savunduğu, Erdoğan'ın ikna olduğu bir seçim sistemiyle yönetiliyoruz biz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Ne bu? Vallahi bilmiyorum. Hani o klasik tabirle deve desen deve değil, kuş desen kuş değil ama deve kuşu. Bugün Timur Soykan'ın bir yazısı var. Günün okunması gereken haberlerinden bir tanesi. Türkiye'de özellikle hani şu kadın muhtarlarla yaptığı toplantıda metruk binalardan rahatsızsınız. Yıkın kardeşim, yıkın, arkadan kanun gelirse gelir, gelmezse ağa görmedik deriz hikayesi var ya, uyuşturucuyla mücadele. Timur Soykan bir soru soruyor. Diyor ki ülkeye gelmek üzere hazırlanan 4.9 ton kokainle ilgili uyuşturucu konusunda bu kadar hassas olan Süleyman Soylu neden konuşmuyor diyor. 1,5 yıldır bütün dünya konuştu bunu. Mersin Limanı'na geleceği bilinen, sahibi oradan yollayanı, buradan alıcısı belli. 4.9 ton kokainle ilgili neden hiç konuşmadı? Neden yapılmış tek bir operasyon yok diye soruyor. 4.9 ton. Ve sorusunun cevabını da şöyle veriyor, diyor ki çünkü bu sevkiyatı yapanlar dokunulmaz kişiler. Bak mesela bu da helalleşmeye girmiyor. Giremez, istesen de giremez. O gümrükte limanın müdürünün adı belli. Gümrük muhafaza sorumlularının adı belli. Gümrük müdürünün adı belli. Örnek. Bak mesela kendi bakanlığını dezenfektanla dolandıran, ben söylemiyorum ya, bunun için görevden alıyorsun insanı. O Ruhsar Hanım'la ilgili ilk yazışmayı yapan, hatırlıyor musunuz burada okuduğumuz maili? Gümrükçülerin kendi aralarında, gümrük müdürlerinin kurdukları grupta yaptıkları yazışmayı, o insanların da belli. Ne diyordu oradaki hanımefendi ilk yazan? Bakın kardeşim, bu kadın sağda solda Cumhurbaşkanı'nın adını kullanarak ihale kapmaya çalışıyor. Dikkatli olun, gümrükten gümrüksüz mal geçirmeye çalışıyor. O insanların isimleri de var. Mesela o insanlar yarın bu iktidar değiştiğinde, ki değişecek, o insanlar çıkıp göğüslerini gere gere diyecek, kardeşim ben dedim, uyardım ben. Uyardım, bak yazdım. Bu kadın bunu yapmaya çalışıyor dedim. Ama aynı şekilde bu 4.9 ton kokainin geçeceği bütün hat üzerindeki tüm bürokratların da adı belli. Bunu reddetme şansın yok ki. Devlet memurusun sen, sicilinde yazıyor. Onun için işte herkes adımını dikkatli atsın diye 2 yıldır bas bas bağırıyorum burada. Unutmayın, bu aklınızın bir yerinde kalsın. Çünkü gerçektir. İnanın, tecrübeyle de sabittir. Bizim bu topraklarda çok köklü bir bürokratik geleneğimiz vardır. Hatta devlet geleneğine bakarsanız, İran Abbasi geleneğinin Osmanlı'nın içinde nasıl yerleşip nasıl köklendiğini de görürsünüz. Çok güçlü bir bürokratik geleneğimiz vardır bizim. Ve bürokrasi unutmaz güzel kardeşim. Unutmaz. Askerde askerliğini yapanlar, ama hani öyle banka kuyruğunda değil. Gerçekten askerliğini yapanlar çok iyi bilir. Çok kullanılır askerde. Devlette hiçbir şey kaybolmaz. Hiçbir şey. Yer değiştirir. Gerektiğinde de laks diye bulunur, oradan çıkartılır. Üst üste yapılan bu Afrika açılımları sırasında gazeteci olarak o ülkelerin tamamına yapılan seyahatleri izledim ben. Hepsini. Ve o seyahatlere çıkmadan önce Türkiye'de acayip bir sağlık kadrosu var. Hakikaten çok emekleri, hakları asla ödenmez. Böyle geniş çaplı bir aşılama sürecinden geçtik. Ben de, başka gazeteci arkadaşlarım. Yani delik deşik olduk. Bildiğin delik deşik olduk. Yani kaç tane aşı yediğimi ben hatırlamıyorum ama lazım. Babasının ayrına yapmıyor kimse. Sonra bir seyahatte, yanlış hatırlamıyorsam Fransa'dan dönüyordum. Başka bir işte bir haber dönüşü. Havaalanında girdikten sonra pasaportu geçer geçmez dediler ki sizin havaalanındaki sağlık merkezine başvurmanız gerekiyor. Allah Allah dedim ya. O zaman COVID yok ha, öyle bir şey değil yani. Nedir acaba dedim. Hiç unutmuyorum. Bir hanımefendi böyle orta yaşında, epeyce üzerinde, kocaman sarı bir defter açtı. Vallahi bak. Ya bu yayını izleyen sağlıkçılar ne anlattım çok daha iyi anlayacaklar. Onlar kullanıyorlar. Kocaman bir sarı defter açtı. Böyle hani şlak şlak diye çevirerek. Hogwarts'ta yapılmış gibi bir defter. Oradan bir hane çıkarttı bana. Ünsal'ın ne yazıyor? Ya hangi sıtma? Yani çoğuna öyle demişlerdi. Bilmem ne sıtması. Aşının ikinci dozu olması gerekiyor yazıyor. Koskoca bir defterde. Ama biri biliyor onu, biri takip ediyor. Devlette hiçbir şey kaybolmaz. Güzel kardeşim, sen rahat ol. Yani o 4.9 ton kokainin rotası var ya, rota biliniyor. Rotada kimlerin o işleri yaptığı biliniyor. Bugün için insanlara bir şey sorulmuyor olabilir. Sen haklısın. Sen haklısın. Ama yarın öyle değil o iş. Öyle değil, onlar kaybolmayacak. Onlar kaybolmayacak işte. Gazeteciler mesela, Timur Soykan gibi gazetecilerin önemi buradan kaynaklanıyor. Unutturmuyor onu. Unutmayacaksın kardeşim. Unutmayacaksın. Bunu biliyorsun. Uğur Mumcu bu yüzden Uğur Mumcu. Bize bundan 50 sene öncenin bağlantılarını anlattığında, burada size kitaptan okuduğum zaman o yüzden etkileniyorsunuz işte. Biz yazacağız. Onlar olacak. Devam edelim. Evrensele bakalım. İklim zirvesinden geriye endişeler kaldı. Ya zirve başkanının ağlayışını gördünüz mü bilmiyorum ama bir kere şunu gönül rahatlığıyla söyleyelim. İklim değişikliği konferansı patladı. Çok net bu. Çok net. Neden? Fosil yakıtlarla ilgili çağrı, bir kömürden deldiler orayı. Çok normal. Lobilerle yapılıyor bu iş artık. Adam zirve başkanı, ya size diyor istediğiniz gibi bir şey yapamadığım için bayağı ağlıyor adam bildiğin. Geçmiş olsun Hacı abi. Sen yapamazdın zaten, o iş seni aşardı. Her yeri ayrı komik. Her yeri ayrı komik işin. Düşünsenize, fosil yakıtların yasaklanmasıyla ilgili zirve yapıyorsun. Millet uçaklarla gidiyor. Tonlarca karbon salınıyor doğaya. Tonlarca, yüz tonlarca. O ne? Fosil yakıt yasaklamak için bir araya geldik. Aferin, çok iyi düşünmüşsünüz ya. Vallahi şahanesiniz. Ne güzel yapmışsınız. Bakın, bu haber son derece önemli. Demirtaş Evrensel'e yazdı. Sola bir çağrı daha. Solda birlik sorununu cezaevinden şak kadanak çözme iddiasıyla bir çağrı yapmadığımın bilinmesini isterim. Basit sorular sorup sorularıma basit yanıtlar isteyerek meramımı daha net anlatmaya çalışayım. Hiç değilse emekçiler için bu tarihi fırsatı kaçırmayalım. Sosyalistler, solcular kendi cumhurbaşkanı adaylarıyla mı seçime girecekler, yoksa ilk turdan itibaren muhalefetin ortak adayını mı destekleyecekler? Seçim kampanyası nasıl örgütlenmeli? Selahattin Demirtaş Evrensel için yazmış. Bugünün önemli yazılarından bir tanesi. Ama geçen hafta yazdığı yazıdan farklı bir şey var mı derseniz, yok. Yani o yazı hala daha önde. Unuttum nereye yazdığını bu arada ya. Yani onu da söyleyecektim ama unuttum, kusura bakmayın. Neyse, orada söylediği şey son derece önemli. İlk yayında da söyledim, ikinci yayının başında da söyledim. Ya burada nasıl davranılacağını seçmen belirleyecektir zaten diyor. Partinin bir yol göstermesine falan gerek yok. Nasıl ki diyor, yerel seçimlerde yapıldı. Burada önemli olan, unutmayalım şu James Baldwin'in söylediği, önce o kafesi yıkacağız. O kafes yıkılacak. Sonra ya bizim hesabımız devam edecek kardeşim. Bizim hesabımız devam edecek. Arada uzlaşmazlıklarımız olacak, bağırış çağrışlar olacak. Bunların hepsi yaşanacak. Bu kaçınılmaz. Burada bir beis yok. Yeni Şafak. Bak gazetenin güzelliğine mesela. Çalışanları enflasyona ezdirmeyiz. Söyleyen? Efendim? Boris Johnson. Bence de. Ya şeyde, hani Sabah gazetesinde pazartesi saçmalamaları yok mu bu hafta demiştim ve hani Hülya Hanım'a bir başvursaydınız ya, onu söyleyecek bir şey vardır diye Yeni Şafak konuşmuş. O yüzden demek ki Sabah konuşmadı. Hülya Koçyiğit, hayatta kalmak için göç çok acı. Göç temasıyla düzenlenen Esenler Film Günleri sanatseverlerle buluştu. Gecede onur ödülü alan usta oyuncu Hülya Koçyiğit göçün etkileri üzerine konuştu. Gittiği ülkede hoş geldin demiyor kimse. Kovuyor, itiyor, tekmeliyor. Onu bile sadece yaşamak için insanların göç ettiğini görüyoruz. Niceleri de ölüyor bu yolculukta maalesef. Allah Allah. İlginç bir değerlendirme tabii. Çok acayip. Bugün Yeni Şafak'ın manşeti, yayın arasında da arayacak zamanım olmadı. Kusura bakma, Yeni Şafak ilk yayında açamamıştım çünkü. Yani görmedim manşeti. İki yayın arasında gördüm. Siz de yardımcı olursanız, biz bu haberi okuduk ya. Hem de yanılmıyorsam ben, biz bu haberi ilk Cumhuriyet'te ya da bir günde okuduk. Bakın haberi okuyayım. Şantaj Hukuk Bürosu, Bazı hukuk büroları alacakları tahsil etmek için hukuku ayaklar altına alıyor. Borçlunun yeğeni, kuzeni, kardeşi ya da diğer akrabaları aranıyor. Yakınınızın borcu var, söyleyin ödesin, yoksa icralık olacak, polisler eve gelir eşyayı alır denilerek tehdit ediliyorlar. Borçluyu rezil etmeyi hedefleyen bu bürolar kişisel bilgileri ortalığa saçtıkları için suç işliyorlar. Hatırladınız mı? Hatta cep telefonu... Ya keşke arasaydık. Cep telefonundan artı gerçeği... Hay yaşayın Zuhal Bayıldıran. Artı gerçeği konuştu Selahattin Demirtaş. Hatta şunu hatırlıyorum ben, o avukat bürolarından WhatsApp yazışmalarını. Vallahi rezil ederiz. Sokağa çıkamayacak hale gelir, hatırlıyor musunuz? Neyse, Yeni Şafak da anlatmış. Yalnız işte mesela bu haberin geri dönüşü yok. Çünkü bu haberi okuduğun zaman şunu düşünüyorsun. Niye icralık olmuş vatandaş? Aa, neden ki? Barda pavyonda mı yemiş parayı? Artık bunlar saklanabilecek şeyler değil güzel kardeşim. Ekonominin patladığını herkes görüyor. Ama Akşam Gazetesi diyor ki yabancı elçilikleri ağlıyorlar. Söyleyen? Başkan Erdoğan, başkan! Muhalefetin en büyük vaadinin eski Türkiye olduğunu belirterek elçilikleri ağlama duvarına çevirenlerden fayda gelmez dedi. Allah Allah. Sıkıştığımız zaman neden topluyorsunuz mesela? Ya size bir olayı anlatayım. Çok acayip bir olay. Vallahi bak. Yani bugün baba oğluna yapmaz bu kıyamı da unutmayın. AKP iktidara geldikten sonra 2002 işte Kasım ortası Abdullah Gül'ün kabineyi kuruşu, 58. hükümet kuruşu, işte sonra Mart itibariyle Erdoğan devralması falan. O yılın Ramazan'ında yapılan ilk etkinlik neydi biliyor musun? AB büyükelçilerine iftar. Sebep? Sebep? Biz çok değiştik. Bunlar var ya milli görüşçüler, alakamız yok. Kız yemin ediyorum bizim hiç ilgimiz yok. Tanımıyoruz. Biz de buraya gelirken gördük. Hiç de hoşlanmadık. Hatta konuşmaya çalıştılar milli görüşçüler. Bakmadık bile. Yemin ediyorum bu söylendi ya adamlara. Bak o dönemin büyük eskilerinin hepsi hayatta. Hepsi. Yani ölen var mıdır? Yok ya, aslında yok. Çünkü hepsi farklı görevlerde. Lütfen, lütfen onlar da doğrulayacaktır bunu. Hepsine bu anlatıldı. Yıllarca. Niye? Ağlıyor muydunuz o zaman büyük elçilere? Mesela geçmişte siyasi yasaklı olduğu dönemde Erdoğan Avrupa Birliği temsilcileriyle, Birleşmiş Milletler yetkilileriyle, büyükelçilerle neden bir araya geliyordu? İstanbul'da yenen yemekler neden oluyordu? Kardeşim artık bunun var ya saklanabilecek yönü yok. Bunu ancak kapalı bir grupta anlatırsın. Anlat ne olacak? Devam edelim. Bulgaristan'da seçim ikinci tura kaldı. Önemli bir haber. Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı seçimi için Türkiye'den de 126 sandık kuruldu. Katılım %33'te kaldı. Adaylar %50+1 oya ulaşamadığı için ikinci tura gidilecek. %50+1 mi? Onu çok şey yaptık ya. O %50+1 onu da bir şey yaptık. Evet. Onu da bir şeyimiz oldu. Şimdi yayın arasında izleyiciler sormuşlar. Barış Terkoğlu'ndan bahsettin ama yazıdan bahsetmedin diye bahsedeceğim. Özellikle bekledim. Yani diğer gazeteler bitsin. Takvimde okunacak bok yok. Saçma sapan. Gerçekten saçma sapan. Hani deli saçması bile diyemem. O kadar kötü durumda. Geç. Sadece bir şeyi atladım. Onu bir geri dönüp size göstereyim. Çünkü ilk yayında da söylemiştim. Okuyacağım. Normalde okuduğumuz bir gazete değil ama bugün okuyacağız diye. Karar Gazetesi'nin manşeti devlet stok yapar mı? Şeker haberi vardı ya, ilk yayında söylemiştim. Market raflarında şeker ya bulunmuyor ya da zamlı satılıyor. En temel gıda ürününde krize karşı önlem alması gereken devletse krizin sorumlusu haline geldi. Kamu kuruluşu Türk Şeker'in piyasaya ürün vermediği ortaya çıkarken Şeker İş Sendikası Türk Şeker zam beklediği için satış durdurdu açıklaması yaptı. Patates soğan için depo basan devletin zamlı satış için stok yaptığı iddiası tepki çekti. Bak mesela Türk Şeker'in genel müdürü kimdir hiçbir fikrim yok. Hayatım boyunca duymadım. Ne iş yapar, nereden gelmiş, nereye gider, hani ne yer ne içer, kaç metre uzağa tükürür. Hiçbir fikrim yok. Ama güzel kardeşim adın görünüyor orada. Vallahi bak. Kabak gibi ortada ismin. Stok. Allah Allah. Bu dönemde şekere yapılan bu kadar zamma karşın mesela depolardan giriş çıkış bu durumda bir ay öncesine göre. Bu bir ay boyunca neden durdu? Vallahi bunlar sorgulanacak hep be tatlım. Hepsi sorgulanacak. İşte bak bu helalleşme değil mesela. Burada helalleşemiyoruz. Helalleşecek yerlerimiz ağrıyor. Burada helalleşemiyoruz. Burada bundan sonrası sıkıntılı. Ben sana söyleyeyim. Bilmiyorum artık yani. Sen bakarsın ya. Nasıl anlatacağım bunu? Çünkü bu iş sana kalacak. Emin ol sana kalacak. Bak kalıbımı basarak söylüyorum, senin üstüne bırakılacak. Denecek ki Allah Allah öyle mi olmuş? Bence verin cezasını kesin. Vallahi böyle diyecekler bak. Sen de top sen de bu saatten sonra. Yani yaparsın yapmazsın bana ne? Ama top sen de. Başak Demirtaş'la ilgili sahte rapor düzenlendiği, sahte rapor aldığı, görevini ihmal ettiği, bu nedenle de işte 2 yıl 6 aylık cezası cezaya hükmedilen o karara ilişkin olarak bugün Barış Terkoğlu bir yazı yazmış. Diyor ki o raporun detayını yazıyor. Bence yazılmaması gerek. Gerçekten yazılmaması gerek. O yüzden ben çok kabaca geçeceğim üzerinde. Ve deniyor ki yaşadığı jinekolojik rahatsızlık nedeniyle yükselen ateşi defalarca muayene edilmesinin ardından bana diyor bir rapor düzenlendi 11 Aralık 2015 tarihinde. Ama diyor bana verilen nüshayı sehven 14'ü diye doldurmuşlar. Onun dışında hastalık geçerli. Zaten doktor raporu da var. Yazılıyor. Normalde oraya 11 Aralık yazacağını 14 Aralık yazmış. Bu kadar. Tek hata var içinde. 3 günlük bir hata. Diğer bölümünü okumayacağım. Diğer bölümünü okumayacağım. Çünkü hasta hakları var. Yani insanlar böyle bir şey düşünmek zorunda. Hasta hakları, hasta haklarının gizliliği, sadece doktorla hasta arasında kalması gereken şeyler. En azından biz özen gösterelim buna. Rahatsızlığı neydi, öyle mi oldu, böyle mi oldu? Ama aynı şeyi ifadeyi doktor da doğruluyor. Sehven 14 Aralık yazılmış. Astolan diyor poliklinik defteridir ve poliklinik defterinde görülüyor zaten diyor. Yani devamlı okumayacağım ben yazının. Rahatsızlığı sırasında işte sonrasında da aynı dönemde hastaneye defalarca ziyaret yaptığı poliklinik defterinde hepsini görebilirsiniz diyor. Bunların hepsi görünüyor zaten. Ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki 2 yıl 6 aylık cezanın gerekçesi o değil. Değil ya, bununla hiçbir alakası yok kardeşim. Bir insanın kocasına ceza veremiyorsun. Hani ne diyordu Akşam Gazetesi? Bazı hukuk büroları var. İşte yeğeninin, halasının, teyzesinin borcu nedeniyle insanlar taciz ediliyor. Bak eşine ceza veremedikleri için bir kadın cezalandırılıyor Türkiye'de. Ha, toplumun bir kesimi buna sessiz. Niye? Onlar sessiz kalacak ya. Onlar sessiz kalacak. Çünkü onlar da değerlendirirken Başak Demirtaş'ı bir kadın olarak, bir birey olarak değerlendirmiyor. Selahattin Demirtaş'ın karısı olarak değerlendiriyor ve Selahattin Demirtaş'ı sevmemek, herhangi bir şekilde eleştirmek, Başak Demirtaş için de bu sözleri söyleyebilmeye hak gösteriliyor Türkiye'de. Doğru mu? Ya bunun doğruluğu olur mu arkadaşlar Allah aşkına ya? Nerede kaldı insanlık? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, iyi ki aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayatlarımız aynı değil. Olmak zorunda da değil. Çünkü biz aynı değiliz. Nasıl olsun ki etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz hepsi farklı. O zaman biz de farklıyız. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülkede birlikte iyi yaşamak istiyoruz. James Baldwin'in söylediği gibi o kafesi kırarak. Önce kafesi özgürlüğümüzü elimizden alan koşulları değiştirip sonra derdimizi anlatabilmek gerektiğini biliyoruz. O zaman yapacağız kardeşim bunu. Konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Becerebilir miyiz? Vallahi 6 yıldır burada beceriyoruz. Kalın da becerilebilir diye düşünüyorum. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diyenler. YouTube kanalına lütfen abone olun. Para pul harcamadan yapacaksınız. İsterseniz YouTube üzerinden arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, bulun kanalı. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresine girin. Orada abone ol düğmesi göreceksiniz. YouTube aboneliyor. Dokunun, para pul istemeyecek, merak etmeyin. Mail adresi yazın diyecek, yayınlar başlamadan haber vereyim diye. Bir de yayını beğendiyseniz abone olduktan sonra şu yukarı doğru baş parmak işaretine dokunun. Çünkü o zaman bu yayın başkalarına da önerilecek. Bak böyle şeyler izliyor insanlar, bir bak bakalım diye. YouTube üzerinde var, farklı destek mekanizmaları var. Katıl düğmesi var, süper chat var, süper sticker var. Bunlar isterseniz kullanacağınız şeyler. Yoksa böyle bir mecburiyetiniz yok. Yayın ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da parasız olacak. Bu benim size taahhüdüm. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla bu yayını desteklemek mümkün. Onun dışında en büyük destek mekanizması ne değişti ne de bundan sonra değişebilir. Burada olmak. Ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.